Hidayetten sonra dalalete saparsa, o milletin, o millete Allah tartışmayı miras olarak bırakır. Her zaman tartışırlar, bilen de konuşur, bilmeyen de konuşur. Tartışmayı bir marifet zanneden bir toplum meydana gelir. Kur'an hakkında herkesin konuşma hakkı vardır. Ama tıp alanında, matematikte, fizikte, kimyada yoktur. Bu doğru mudur? Hiçbir alanda bilim adamı olmayan, uzman olmayanı konuşturmazlar. Ama din alanında bilen de konuşur, bilmeyen de. Bu doğru mudur?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zuhruf suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya karşı mücadele veren, kendi saltanatının yıkılacağından korkan Firavun'dan bize bahsetmişti. Firavun ve firavunlar her zaman tarih boyunca kibirlenmiş ve bütün memleketi kendilerinin görmüşlerdir. Firavun Hazreti Musa'ya ve millete seslenirken kendini yüceltecek bütün kelimeleri kullanıyordu. Ve milletine hitap ederken şu Mısır benim değil midir diyordu. Şu gördüğünüz ırmaklar benim değil mi? Şu memleket benim değil mi? Kainatı ben yarattım demiyordu. Ama benim değil mi diyordu. Mülkiyeti bana ait değil mi? Madem ki bana ait o halde bana itaat etmelisiniz demek istiyordu. Halbuki kendisine ait değildi. Yalan söylüyordu. Her şey kainatın sahibi olan Allah'a aitti. Kendisini zor duruma düşürecek olan bir şey söylüyordu aslında. Aklınca çok güzel bir delil bulduğunu zannediyordu. Hazreti Musa'yı sihirbazlarla mağlup edemeyince bu sefer böyle bir siyaset uyguluyordu. Nasılsa halk bir şeyden anlamıyor, öyle düşünüyordu. Nasılsa halk onun saltanatına razı olmuş. Nasılsa halk koyun gibi güdülür hale getirilmiş onun tarafından. Dolayısıyla istediği gibi konuşabilirdi. Firavunlar toplumlarını koyunlaştırırlar. Cahilleştirirler. Sonra onlara hükmederler. Ve bu şekilde konuşmalarına rağmen, şu memleket benim değil mi demelerine rağmen kimse onlara itiraz etmez. Hayır senin değil demezler. Fasıktırlar. Sessiz kalmakla fasık olmuşlardır. Fasık oldukları için de sessiz kalmışlardır. Fasık olmasaydılar, hayır senin değil diyebilirlerdi. Allah'tan başkalarından korkanlar, hakikatleri saklayanlar fasıktırlar. Allah Azze ve Celle Firavun böyle konuştuğu halde, kendi kavmini küçümsediği halde hem Hazreti Musa'yı ve kavmini küçümsedi hem de kendi kavmini de küçümsedi. Bütün memleket benim değil mi dedi. Aslında herkesi küçümsemiş oldu. Fakat buna rağmen kimseden ses çıkmadı. Çünkü Firavunlar insanları cahil bırakmışlardır. Onların meseleyi anlamasını istemezler. Düşünmelerini istemezler. O yüzden hakim olurlar. Toplumun cehaleti üzerine kurulmuştur onların diktatörlükleri. Kültürlü bir topluma hükmedemezler. Cahil bırakmak isterler o yüzden. Ve çeşit çeşit mantıklar ileri sürüyordu. Bu memleket benim değil mi diyordu. Sonra ben bu Musa'dan daha hayırlı değil miyim diyordu. Musa'dan daha güzel konuşuyorum. Musa bir zavallı diyordu. İsrail oğullarının çocuğu, aşağı görülen bir toplumun evladı. Bense asil bir soydan geliyorum. Bana mı itaat etmelisiniz, Musa'ya mı? Demek ki Firavun yavaş yavaş saltanatını kaybedeceğinden korkmaktadır. Ve bu şekilde bir takım siyasetler uygulamaktadır. O böyle konuştuğu zaman halkı da ona gereken cevabı vermeliydi. Firavun suçludur da Firavunları Firavun yapanlar, şımartanlar, onların o makamda istedikleri gibi davranmalarına sebep olanlar, Allah'a karşı gelirken ona ses çıkarmayanlar, sen de bir kulsun, kulluğunu bil demeyenler elbette ki suçludurlar. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki Firavun kendi kavmini küçümsedi çünkü onlar fasık bir toplumdular. Fasık oldukları için aslında küçümsenmeyi de hak etmişlerdi yani. Firavunlar bir toplumu küçümsüyorsa, o toplum da ona sessiz kalıyorsa hakikaten de küçümsenmeyi hak etmişler demektir. Eğer onlar adam yerine koymuyorsa onlar hakikaten adam olmaktan çıkmışlar demektir. Kullara kulluk yapanlar elbette ki adam değildirler. Hazreti Musa'ya karşı gelenler Firavun'a karşı gelmiyorlardı. Halbuki Firavun'a karşı gelmeliydiler. Musa'ya itaat etmeliydiler. Çünkü Musa onları gerçeğe davet ediyordu. Ama Musa'nın elinde kılıç yoktu. O yüzden onlar Musa'ya itaat etmiyorlardı. Firavun onları batıla davet ediyordu ama elinde kılıç vardı. Yetki vardı. Olmayan, gerçekte olmayan bir yetki. Ona güveniyordu ve halk da onun kılıcından korkuyordu. Demek ki fasıklar kılıçtan korkarlar, Allah'tan korkmazlar. Demek ki fasıklar zenginliğin önünde eğilirler, Allah'ın önünde eğilmezler. Demek ki onlar hakka teslim olmazlar, diktatörlere teslim olurlar. Böyle olanlar fasık değildir de nedir? Hem kendilerini küçümseyen bir insana itaat ediyorlardı. Onları küçük gören ve onları kendisinin kulu gibi gören bir kimseye, bütün memleketi kendinin gören kavmine bile böyle sesleniyordu. Yalnızca Musa'ya ve Musa'nın kavmine değil, kendi kavmine bile şu memleket benim değil mi diyordu. Halbuki bir insan bir memleketi zapt edebilir mi? Bir insan bir memleketi ele geçirebilir mi? Bir insan bir memlekette tek başına bir devlet meydana getirebilir mi? Bütün toplumun emeği var. Herkes savaştı onunla birlikte. Hatta o belki savaşmadı, millet savaştı. O çalışmadı, millet çalıştı. O devleti o hale getirebilmek için halk ondan çok çalıştı belki. Fakat o halkını küçümsedi. Daima tarih boyunca firavunlar böyle olmuşlardır. Kendi halklarını küçümserler. Ve halklarını cahil bırakırlar, sonra da onların cahilliğinden istifade ederler ve onları küçümserler. Onlara neden hakikatlerin ulaşmasını istemezler? Neden İslam davetçilerinin konuşmalarını istemezler? Çünkü halkları Müslüman olacak olurlarsa artık o firavunlara itaat etmeyeceklerdir. Korkuları budur. Halklar eğer gerçeklerin farkına varacak olursa, Allah Azze ve Celle'nin otoritesinin farkına varacak olurlarsa, madem ki Allah var, madem ki kainat onun ve madem ki o Allah hiçbir mahluku başıboş bırakmamış, insanı da başıboş bırakmaz, o halde insana peygamber göndermesi gayet doğaldır. Olması gereken de odur. İnsan başıboş bırakılamaz çünkü Allah'ın halifesidir. Mikroplar bile başıboş değilken insanın başıboş olması mümkün müdür? İşte halklar eğer bu gerçekleri anlayacak olurlarsa, madem ki kainat Allah'ındır, her şeyi yaratan ve idare eden O'dur, o halde dünyada da O'nun dediği olmalıdır. Eğer bu gerçeği anlayacak olurlarsa, o takdirde o firavunların saltanatı bitecektir. İşte onun için bu gerçekleri haykıranları susturmak isterler. İşte onun için eğer halk bu gerçeği anlayacak olursa, kendisinin şerefli bir varlık olduğunu, Allah'ın halifesi olduğunu anlayacak olursa, sadece Allah'a itaat etmesi gerektiğini, şerefli bir varlık olduğunu anlayacak olursa, o takdirde firavunlara itaat etmeyecektir ve firavunlar onlara böyle konuşamayacaklardır. Bütün memleket benim diyebilir mi o zaman? Halk İslam'ı anlayacak olursa, bu memleket benimdir diyebilir mi o zaman? Burada benim dediğim olur diyebilir mi o zaman? İşte halkın meseleyi anlamasını o yüzden istemezler. Çünkü o zaman saltanatları sarsılacaktır ve halk onların saltanatını artık kıymet vermeyecektir. Onlara bu yetkiyi de vermeyecektir. Onları reddedecektir. O yüzden İslam davetçilerini hep susturmak isterler ve halklarını cahil bırakmak isterler. İşte Allah Azze ve Celle geçmiş diktatörden bize bahsederek bugünün diktatörlerini de siz anlayın buyuruyor. Sanki bugünden bahsediyor. Kur'an öyle ifadeler kullanır ki bütün zamanlara hitap eder. Kur'an'ın evrensel olmasının bir manası da budur. Öyle ifadeler kullanır ki bütün zamanlara hitap eder, bütün mekanlara hitap eder, bütün insanlara, bütün toplumlara hitap eder. Sadece bir topluma değil, bütün toplumlara uygun şekilde onu okuyanlar, herkes hangi memlekette, hangi zamanda olursa olsun, kendi toplumundaki diktatörleri hatırlar. Kur'an öyle ifadeler seçer ki, sadece bir zaman için olan, bir zamanda olan kafirleri yahut da firavunları ifade edecek şekilde değil, bütün zamanlardaki, bütün mekanlardaki firavunları ifade edecek şekilde genel ifadeler seçer. Böylece Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuyanlar sanki bugün geliyormuş gibi istifade ederler. Sanki kendi memleketlerine gelmiş gibi, sanki bugün gelmiş gibi, hiç fark etmez.
1400 sene evvel gelmiş gibi değil, sanki bugün bu topluma gelmiş gibi anlayabilirler. Allah Azze ve Celle o şekilde gönderir. Bu Kur'an'ın mucizelerindendir. Bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara hitap edebilmesi elbette ki bir mucizedir. Kendi memleketimizin diktatörlerine de bakın, onlar da memleketin sahibi olarak kendilerini görmüşlerdir. Güya hakimiyet milletindir derler. Fakat kendi dediklerine kendileri de inanmazlar. Milletin seçmiş olduğu hükümetleri devirirler ve diktatörlükle, silahla onları devirirler, darbeler yaparlar. Hani siz halka vermiştiniz hakimiyeti? Hani hakimiyet milletin olacaktı? Millet o hükümeti seçtiyse neden deviriyorsunuz? Bu millet size bu silahları verdi ki bu millete karşı doğrultasınız diye mi? O silahlar size verilmiş bir emanetti. O silahlar sizin babanızın malı değildi. O yetkiyi de size bu millet verdi. O rütbeleri de size bu millet verdi. O silahları da size bu millet verdi. Bu milletin emrinde düşman saldıracak olursa düşmana karşı kullanasınız diye. Milletin seçtiklerine karşı kullanasınız diye vermediler size. Onlar neden böyle davrandılar? Defalarca darbe yaptılar ve darbe girişimlerinde bulundular. Neden? Çünkü onlar memleketi kendilerinin görmektedirler. Çünkü onlara göre bu memleket onlarındır ve millet sadece bir koyundan ibarettir. Dolayısıyla onlar o milletin yerine karar verirler. 3-5 kişi bir araya gelir ve onlar karar verirler. Bütün bir milleti hiçe sayarlar. Çünkü onlar memleketin sahibidirler nasılsa. Allah Azze ve Celle işte bize o zamanın Firavun'unu anlatıyor. Diktatörlerin psikolojisini bize anlatıyor. Bütün zamanlarda, bütün mekanlarda böyle diktatörler olacaktır. Ve onların psikolojisi budur. Halklarını küçümserler. Ve kendilerinin görürler bütün memleketi. İşte o yüzden böyle darbeler yaparlar. Çünkü onlar hem halkları cahil bırakırlar. Sonra da bu halkları da adam yerine koymazlar. Ama halk eğer İslam'ı anlayacak olursa, itaatin sadece Allah'a olduğunu anlayacak olursa, herkesin bir kul olduğunu anlayacak olursa, işte o zaman o halklara hakimiyet kurmaları zordur. Ben sadece Allah'a itaat ederim diyen bir halka hakimiyet kurmaları mümkün müdür? İşte o yüzden insanlara tevhid davasının, la ilahe illallah davasının ulaşmasını engellemek isterler. Onların en çok korktuğu dava budur. Siz istediğiniz kadar namazdan, oruçtan bahsedin, onlar o kadar da korkmazlar ondan. Ama siz eğer kelime-i tevhidi anlatacak olursanız, sadece Allah'a itaat edileceğini, kanun koyan bir Allah olduğunu, sadece rızık veren, yaratan bir Allah değil, insanları başıboş bırakmış olan bir Allah değil, her meselede kanunlar koyan bir Allah olduğunu öğretecek olursanız milletinize, işte o zaman onlar size düşmanlık yapmaya başlayacaklardır. Namazı, orucu anlatsanız o kadar düşmanlık yapmazlar. Fakat tevhidi anlatmaya başladığınız zaman, Allah'ın sadece yaratıcı olmadığını, aynı zamanda kanun koyan bir Allah olduğunu, insanları başıboş bırakmış olamayacağını, kitap gönderdiğini, peygamber gönderdiğini anlatacak olursanız, işte o zaman onlar sizi baş düşman olarak seçerler, hedeflerine koyarlar. Çünkü o zaman artık o halk, bu davayı anlamış olan halk, kelime-i tevhidi anlamış olan halk, artık onlara itaat etmeyecektir. Artık onlara bu yetkiyi vermeyecektir. Artık halk uyanacaktır. Onların da bir kul olduğunu anlayacaktır. Onlara bu kadar yetki vermeyecektir. İşte halkın uyanmaması için tevhidin anlatılmasından rahatsız olurlar. Tevhidi anlatmayanlar, namazı, orucu, ahlakı anlatanlar, Allah'ın varlığını, birliğini, tevhid derken onlar onu anlıyor bazıları. Allah'ın varlığı ve birliği olarak anlıyor. Halbuki Allah'ın varlığını ve bir olduğunu Ebu Cehil de söylüyordu, Ebu Leheb de söylüyordu. Allah'ın, Allah ortaklar koşuyorlardı ama Allah gibi bir yaratıcı olduğunu kabul etmiyorlardı. O ortak koştukları o putlarını Allah'a yaklaşmak için vesile kılıyorlardı, onları aracı kılıyorlardı. Eğer tevhidden bunu anlıyorlar, bunu anlatıyorlarsa bu tevhid değil. Bu tevhidin sadece küçük bir kısmı, Allah'ın varlığı ve birliği, La ilahe illallah'ın manalarından sadece küçük bir kısım. Eğer onu anlatıyorlarsa sadece, Allah'ın varlığı ve birliği ve rızık vermesi, günahları bağışlaması, ibadetler ve ahlak, bir takım şekilsel ibadetler, huzur bulabilmek için ya da Allah'a karşı kulluk görevlerini kısmen yapabilmek için, eğer sadece bunlardan bahsediyorlarsa, bunlar insanları uyandırmıyorlar, insanları uyutuyorlar. Çünkü din bu değil, tevhid de bundan ibaret değil. Halkların uyumasını isteyenler ve uyandırılmasını istemeyenler, çünkü o halklarını küçük görmektedirler ve halkların büyümesini, uyanmasını istememektedirler. Çünkü o zaman istedikleri gibi konuşabilecekler ve istedikleri gibi oy alabilecekler. Darbe yapanlar bu millet tarafından %92 oy almadılar mı? Yaşı müsait olanlar, olmayanlar da olanlardan duymuştur nasılsa. 82 anayasasına bu millet bu kadar yüksek bir oranla evet demedi mi? Darbe yapanların anayasası, bu memleket benim diyenlerin anayasası, milletin seçmiş olduğu hükümetleri devirenlerin yaptığı anayasa, bugün o anayasadan kurtulmak istiyor millet. Halbuki dün bu millet ona yüksek bir oranda oy verdi. Yalan mı? Eğer insanları cahil bırakırlarsa tabii ki oy verir insanlar. İnsanların meseleyi anlamamasını sağladılar. Ondan sonra da önlerine sandığı koyarlar, medyayla yönlendirirler. İstedikleri gibi yönlendirirler. Nasılsa kimse Kur'an'ı bilmiyor. Nasılsa kimse hakikatleri bilmiyor. Böyle bir millete televizyonla yön vermekten daha kolay ne olabilir? İki tane gazete, iki tane radyo ile, iki tane televizyonla, iki tane partiyle bu millete istediğin gibi yön verirsin. Çünkü nasılsa bir şey bilmemektedirler. Hem onları bu hale getirirler, sonra da onları küçümserler. İşte Kur'an buyuruyor ki, Firavun kendi kavmini küçümsedi. Ve sonra buyuruyor ki, bizi öfkelendirdikleri zaman biz de onlardan intikam aldık. Bizi öfkelendirdiler, biz de onlardan intikam aldık. Demek ki Allah öfkelenen bir Allah'tır. Azze ve Celle. Demek ki Allah gazaba gelmektedir. Öfkelenmesi bizim gibi değil tabii ki. Allah'ın azap etmesi ve Allah Azze ve Celle müminlerin adına onların yerine intikam alır. Müminler kendi vazifelerini yerine getirsinler. Allah'ın vazifesine karışmasınlar. Allah Azze ve Celle müminlerin intikamını onlardan alır. Müminler görevlerini yerine getirsinler, uyansınlar ve uyandırsınlar. Kendileri intikam almaya kalkarlarsa hata edebilirler. Belki ben bir takım masum insanlardan da intikam almaya kalkışabilirler. Hadlerini aşabilirler, ifrata gidebilirler. O yüzden Allah Azze ve Celle intikam işini kendi üzerine alır ve biz intikam aldık der. Allah Azze ve Celle onlara çok öfkelenmiştir. Hem Firavun halkını küçümsediği için, bu memleket benim ve ben şöyleyim, şöyleyim, şöyleyim diye kendini övdüğü için, hem böyle kendini ilah makamına getirdiği için benim dediğim olur demeye getiriyordu yani. Madem ki böyle böyle, o halde benim dediğim olur demeye getiriyordu. Allah Azze ve Celle'yi kızdıracak olan ifadeler bunlar. Birisi kibirlendiği zaman, kibirlenin hasmı Allah'tır. Allah Azze ve Celle kibirlenen adamın hasmı olur. Senin hasmın Allah olursa halin ne olur?
Allah'a karşı koymak mümkün müdür? Allah Azze ve Celle mühlet verir, mühlet verir, mühlet verir, sonra da intikamını alır. Ta ki kıyamet gününde ya Rabbi sen bize mühlet vermedin diyemesinler. Onlara mühlet verir fakat sonra intikamını da alır. Çünkü Allah hem Firavun'a kızgındır, hem de Firavun'un küçümsediği o millete kızgındır. Yalnız Firavun'a değil. Firavun onları küçümser, Firavunlar onları adam yerine koymaz, Firavunlar onları istedikleri gibi yönlendirirler, cahil bırakırlar ve sonra onlar Firavunlara itaat ederler. Allah yalnız Firavun'un belasını vermez, ona itaat eden milletin de belasını verir. Çünkü Kur'an-ı Kerim burada açıkça onu ifade ediyor. فَلَمَّا أَسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Bizi öfkelendirdiklerinde biz onlardan intikam aldık. Sadece Firavun'dan mı? Hayır. Minhum denilerek hepsinden, onların hepsinden intikam aldık. فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Onların hepsini de boğduk suda. Kızıldeniz'den Musa'yı ve onunla iman edenleri onunla beraber geçirdik. Firavun arkasından girdiği zaman deniz kapandı. Hepsini birden boğduk attık. Allah Azze ve Celle hepsine karşı öfkelidir. Yalnız Firavun'a karşı değil. Firavun'a itaat eden, Firavunları Firavun yapan, onları şımartanlar, mütrefler, Firavunlar suçludur da, o şımarıklar, şımarmışlar, o şımarıkları şımartan halk kesimi, onları habire desteklemeye devam eden, onlara olmadık yetkiler veren, İstedikleri gibi kanun koyuyorlar öyle mi? Halk da onlara oy verir. İstediğiniz gibi kanun koyun der. O kanun koyuculara halk bir sınır getiriyor mu? Kur'an'a aykırı olmayacak. Peygamber'e aykırı olmayacak. Sana ben bu şekilde bu sınıra göre yetki veriyorum diyor mu halk? Demiyor. Ben sana sınırlı yetki veriyorum diyor mu halk? Ben sana tümden yetki veriyorum demiş oluyor. İstediğin gibi kanun koyabilirsin. Memlekette bütün haramlar mevcut. Bunlar hep kanunla olmadı mı? Halk bunlara oy vermedi mi? Bu yetkililerin bu şekilde kanun koyacaklarını bu halk bilmiyor mu? Bunu bile bile onları desteklemiyor mu? Bütün bu haramların kanunlarla meşru hale getirildiğini bu halk görmüyor mu? Yeni kanunlar koyacakları zaman da yine buna benzer koyacaklarını bilmiyor mu, anlamıyor mu? Ben sana sınırlı yetki veriyorum diyor mu? Allah'ın ve Resulünün dediklerine, onların koyduğu kanunlara aykırı kanun koymayacaksınız. Kur'an'a, sünnete aykırı davranmayacaksınız diyor mu? Demiyor. Nasıl yetki veriyor? Sınırsız. Sınırsız. 3-5 adam orada el kaldırdığı zaman Allah'ın ne dediği önemli değil artık. Peygamberin ne dediğinin önemi yok artık. Çünkü onlar el kaldırmışlardır nasıl olsa. Parti başkanlarının dediği şekilde kendi reylerine göre bile değil hakikate bakarsanız. Parti başkanları ne diyorsa bir dahaki seçimde tekrar kendisini milletvekili adayı yapsın diye parti başkanı ne diyorsa zaten onun dediği şekilde parmaklar kalkmaktadır. 550 milletvekili var gibi görünüyorsa da hakikatte 3-4 tane adamın dediği olmaktadır. Onların dediği şekilde parmaklar kalkmakta veya kalkmamaktadır. Artık onlar bir şey dediyse ona göre parmaklar kalkacaktır. Allah'ın ne dediğinin de bir önemi yoktur artık. Öyle midir, değil midir? Öyledir. Doğrusu budur. Dolayısıyla onları o makama getirmiş olanlar, sınırsız yetki verenler elbette ki bundan mesuldürler. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا Ve biz onları bir geçmiş kıldık. Yani hepsini boğduk attık. Şimdi siz onlardan nasıl bahsediyorsunuz? Geçmiş bir olay gibi. Böyle böyle oldu diye konuşuyoruz. Bu olay 3000 sene evvel oldu. 3200 sene evvel oldu. Allah hepsini boğdu attı. Ve onları bir selef kıldık. Bir geçmiş. Hiçbir şey kaldı mı onlardan? Ey Mekke'nin firavunlaşmak isteyen putperestleri. Ey Hazreti Peygamber'e karşı mücadele verenler. Siz de bir selef olacaksınız. Siz de bir geçmiş olacaksınız yakında. Siz de ölüp gideceksiniz. Sizden de böyle bahsedecekler. Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den. Şimdi biz bahsetmiyor muyuz? İşte siz de böyle olacaksınız. Allah nasıl ki onu bir selef haline getirdi. Bitti gitti Firavun ve askerleri. Bitti gittiyse siz de öyle olacaksınız. Ey Mekke'nin putperestleri ve ey bütün dünyanın müşrikleri. Allah'a karşı gelenler, Allah'la savaşanlar. Allah'a ortaklar koşanlar. Firavunları Firavun haline getirenler. Siz de bu günlerinizi kaybedeceksiniz. Rahatınız bozulacak ve siz de zamanla selef durumuna geleceksiniz. Geçmiş gitmiş bir millet olacaksınız. Çer çöpe dönüşeceksiniz. Ve meselen lil ahirin. Bir de sonra gelenler için ibret kıldık onları. Hem geçip gittiler hem de bir ibret olarak geçip gittiler. Yani ey Mekke'nin müşrikleri, peygamberle mücadele edenler, bu ayetler peygamberimize geliyor elbette öncelikle. Ama tabii ki bütün Müslümanlara da geliyor, bütün zamanlara da hitap ediyor. Elbette öncelikle peygamberimize ve o günkü topluma, onlara deniyor ki onu biz ne hale getirdik? Bakın, bugün ondan bir eser var mı dünyada? O Firavun sizden çok daha güçlüydü. Siz bir aşiretten ibaretsiniz. Mekke'de bir devlet bile yoktu. Bir aşiretti Mekkeliler. Tarihin en büyük diktatörünü bile bu hale getirdik. Siz kim oluyorsunuz? Sizi de bu hale getiririz. Allah Azze ve Celle hem Müslümanlara teselli veriyor, hem de kafirleri tehdit ediyor. Müslümanlara deniyor ki ey müminler siz devam edin yolunuza. Korkmayın firavunlarından. Nasıl ki geçmiş firavunlardan Allah intikam aldı, hem kendi intikamını hem de zulme uğramış Müslümanların intikamını aldı. Sizin zamanınızın kafirlerinden de intikamınızı alır. Siz yolunuza devam edin. Hem müminlere teselli, Firavun kıssası hatırlatılıyor. Firavun'un sonu ne oldu? Onları da sizin zamanınızın kafirlerini de Allah onun gibi yapar, merak etmeyin. Demek ki Allah teselli veren bir Allah'tır. Demek ki müminlerde Kur'an ahlakı olmalıdır. Kur'an'ın ahlakı da işte budur. Kur'an ahlakı budur. Allah Azze ve Celle müminlere teselli vermektedir. Kafirleri de tehdit etmektedir. Ey müminler siz üzülmeyin. Allah kuvvetlidir. Ve ey kafirler siz de sevinmeyin. Allah intikamını alır. Firavundan aldı sizden almaz mı denilmiş olmaktadır. Bu şekilde Musa Aleyhisselam ile Firavun'un bu mücadelesi burada kısa bir şekilde anlatıldıktan sonra وَلَمَّا دُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَّ mesela o Meryem oğlu yani Hazreti İsa misal verildiği zaman اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ bir de bakarsın ki senin kavmin ey Resulüm senin milletin gülüşmeye başladılar, bağırışmaya çağrışmaya başladılar, kahkaha atarak bağırıştılar. Hazreti İsa misalini duyunca Kur'an ya da veya peygamberimiz onlara Hazreti İsa'yı misal olarak verince onlar sevindiler, bir delil bulduklarını zannettiler. Kendi yanlış yolları için bir delil bulduklarını zannettiler. Olay şöyle. Hazreti Peygamber bir seferinde Velid bin Mughire ile birlikte Mekke'de sohbet ediyor, ona İslam'ı anlatıyordu. Velid bin Mughire Mekke'nin en zenginlerinden ve müşrik bir insan ve o şekilde de geberip gitti zaten. Efendimiz ona İslam'ı anlattı. Nadir bin Haris de geldi o sırada. Efendimiz ona da anlattı. Nadir bin Haris peygamberimize tartışma yapmaya kalkıştı. Efendimiz de onu susturdu. Ve Allah'tan başka tapılan varlıkların onların da cehennem odunu olacağını ifade eden ayeti onlara okudu. En'am suresindeki ayeti okudu. Siz de ey sapıklar, siz de o sizin ibadet ettikleriniz, peşinden gittikleriniz, taptıklarınız da cehennem odunusunuz, yakıtısınız. Bu ayeti okudu ve onları susturdu. Ve sonra Efendimiz gitti. Abdullah İbni Zebari adında birisi geldi. O da müşrikti. Ve ona bu olayı anlattı Velid bin Mughire. Dedi ki, Muhammed bizi susturdu dedi. Ona bir cevap veremedik. Bizim de, bizim taptığımız putlarımızın da, ilahlarımızın da cehennem odunu olduğunu söyledi. Biz de buna cevap da veremedik. Abdullah dedi ki, adına kurban olasıca, bakınız adı Abdullah, putperest bu adam. Bunun babası da putperest. Ama çocuğuna Abdullah adını koyuyor. Allah inkar etseydiler bu ismi koyarlar mıydı? Dedi ki Abdullah İbni Zebari, ben dedi olsaydım eğer bir gün Muhammed'le karşılaşırsam onu sustururum dedi. Bu Muhammed dedi sadece bizim ilahlarımız için mi bunu söylüyor? Yoksa Hristiyanların ilahı İsa için de bunu söylüyor mu? Yahudilerin ilahlaştırdığı Uzeyr, İbnullah dedikleri, Allah'ın oğlu dedikleri Uzeyr için ve İsa için de Yahudiler için, Hristiyanlar için de bunu söylüyor mu? Onlar da mı cehennemlik o zaman dedi. Hristiyanlar İsa'ya tapıyor, ibadet ediyor. Onu tanrılaştırıyor, Allah'ın oğlu olarak görüyor, Allah olarak görüyor kimi? Yahudiler de Uzeyr için aynı şeyi düşünüyor, Allah'ın oğlu olarak görüyorlar. Uzeyr de mi cehennemlik? İsa da mı cehennemlik? Bunlar salih insanlar değiller mi? Muhammed'e göre, Muhammed'e verilen kitaba göre, Muhammed'in anlattıklarına göre bunlar salih insanlar değiller mi? O böyle söyleyince, oradaki müşrikler sevindiler. Güzel bir delil dediler. Akıllıca bir delil dediler. Sevindiler. İşte Kur'an ondan bahsediyor. İsa misali verildiği zaman, yani Abdullah İbni Zebari tarafından, İsa misal olarak verildiğinde, senin kavmin sevindiler, gülüştüler, bağırıştılar. Tam dediler, işte güzel bir delil. İşte bunu Muhammed'e söylersek Muhammed konuşamaz dediler. Allah Resulüne söylediler. Musa, Uzeyr, İsa, bunlar melekler mesela. Onlara göre melekler de Allah'ın kızlarıydı ve ibadet edilmeye layıktı. Bir rivayete göre melekleri de bu işin içine kattılar. Yalnızca putlarını değil, meleklerimiz mi daha iyi? Yoksa İsa mı daha iyidir dediler. Meleklerimiz mi daha iyi, Uzeyr mi daha üstündür dediler. Madem ki Hristiyanlar İsa'ya tapıyor, öbürleri de Uzeyr'e tapıyor, o halde onlarınki caizse bizimki niye caiz olmuyor dediler. Halbuki onlarınkine caiz diyen kim ki? Hristiyanların Hazreti İsa'yı tanrılaştırmasına kim caiz demiş ki? Laf kalabalığı yapıyorlardı, demagoji yapıyorlardı. Hazreti Peygamber böyle bir şey mi demiş? Hristiyanların yolu doğrudur mu demiş? Kur'an tam tersine,
Uzeyr Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuşlardır. İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuşlardır buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki kıyamet gününde Allah diyecek ki, ey İsa sen mi dedin bunlara beni ve annemi ilah edinin diye? Sen mi dedin ben sizin ilahınızım diye? Diyecek hayır ya Rab. Zaten desem sen bilirsin. Ben onların arasındayken şirke engel olmaya çalıştım. Ama ben gittikten sonra ben bilmiyorum. Sen onların üzerinde şahitsin ya Rabbi. Sen görüyordun, sen işitiyordun. Böyle bir şey demek zaten bana yakışmaz. Benim haddim de değil ya Rabbi. Kur'an böyle söylediği halde, bu inancı reddettiği halde, Hristiyanları reddettiği halde, onlar güya kendilerince bir delil bulmuş gibi, İsa'ya tapılıyor, doğru oluyor da, putlara tapılınca niye doğru olmuyor? Yahut da İsa'ya tapılınca doğru oluyor da, meleklere tapılınca niye doğru olmuyor? Dediler. Halbuki o da doğru değildi zaten. Yoktu öyle bir şey. Fakat laf kalabalığı yapıyorlardı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki o zaman, o eğer birisi Allah'la beraber bana da tapın dediyse beraber cehennemdeler. Eğer o kendisine tapılan da bundan razı ise o zaman beraber cehennemdeler. Ama razı değilse elbette ki o bundan mesul değildir. Hazreti İsa onların İsa'ya tapmasından razı mıdır ki bundan sorumlu olsun ve cehennemin odunu olsun? Onların İsa'yı tanrılaştırmasından en çok Hazreti İsa rahatsız. Çünkü tanrılaştırılmıştır kendisi. En fazla o bunu reddetmek zorundadır. En çok o bundan rahatsızdır. Ve onlar bunu anlamazdan geliyorlardı. Sanki Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem sanki o Hristiyanların İsa'yı tanrılaştırmasını kabul etmiş de, yani sen onu kabul ettin de bizimki niye kabul etmiyorsun demeye getiriyorlardı. Hiç alakası yoktu konuştukları lafın. Akıllarınca bir delil bulduklarını zannediyorlardı. Efendimiz de onların sözünü böyle çürüttü. Kendisine tapılan eğer razı ise bu duruma, bana tapın dediyse Allah ile birlikte bana da ibadet edin dediyse işte o zaman beraber cehennemin odunudurlar. Ve hakikatte onlar onlara değil şeytana tapmaktadırlar buyurdu. Aslında onlar şeytana ve şeytana tapılmasını emredenlere tapmaktadırlar. Hakikatte onlar İsa'ya tapmıyorlar. Aslında onlar şeytana tapıyorlar. Şeytan onları bu noktaya getirdi. Şeytana uydular. Bu sözlerin hiçbir mantıklı delili yoktu. Allah Azze ve Celle onlara Hristiyanlardan bahsetmemişti aslında. Onlara sesleniyordu Kur'an. Onlara sesleniyordu. Taptıklarınız ve siz beraber cehennem odunusunuz. O putlarla beraber cehenneme gireceksiniz. Onlara sesleniliyordu. Ama onlar konuyu değiştirip Hristiyanlara götürüyorlardı meseleyi. Hristiyanlar İsa'ya tapıyorlar. Biz niye tapmayalım putlarımıza diyorlardı. Halbuki yani o zaman İsa da mı cehennemlik? İsa'ya tapıyorlar diye hem onlar hem de İsa beraber mi cehenneme girecekler? Böyle şey mi olur diyorlardı. Halbuki Kur'an öyle demiyordu ki. Kur'an onlara sesleniyordu. Siz ve sizin taptıklarınız. Hristiyanlara böyle söylemiyor Allah Azze ve Celle. Hristiyanlar kendileri cehennemdedir. Taptıkları İsa nasıl cehennemde olur? O Allah'ın Resulü ve Peygamberidir. Onlar konuyu saptırmak için böyle söylüyorlardı. Ve melekleri de söylüyorlardı. Melekler Allah'ın kızlarıdır deyip ona tapıyorlardı. Melekleri temsilen putlar yapıyorlardı. Falan melek, filan melek, onların ruhu bu putun içindedir diyorlardı. Ve biz bu meleklere yalvaracağız, sonra Allah bizim duamızı kabul edecek diyorlardı. Hakikatte o puttan istemiyorlardı aslında. Onlar da biliyordu, bu bir puttur, bu bir taştır, bu topraktır, bu tahtadır, bu helvadır. Onlar da biliyorlardı, bu canlı değildir. Ama onlar diyorlardı ki bunun içerisinde kutsal ruhlar var. Meleklerin ruhu, filan meleğin ruhu, filan zatın ruhu, filan evliyadan falan adamın ruhu, büyük adamların ruhu bunun içindedir. Biz bundan istiyoruz aslında diyorlardı. Ve melekleri de bu şekilde görüyorlardı. O zaman melekler de mi cehenneme girecek diyorlardı. Yani senin kitabın diyor ki siz de taptıklarınız da cehennemliksiniz. Halbuki melekler razı değil ki sizin yaptığınıza. Melekleri Allah'ın kızları olarak görüp onları aracı kılıyorsunuz. Fakat melekler bundan razı değil ki. Razı iseler beraber cehenneme gireceksiniz. Sizin taptıklarınızdan buna razı olanlar, Allah'la birlikte bana da itaat edin diyenler, benim gösterdiğim yoldan gidin diyenler, Allah ile birlikte bana da ibadet edin diyenler, cehennem odunu olarak beraber cehenneme girecekler. Ey Resulüm, senin kavmin İsa misalini duyunca, o Abdullah İbni Zebari, güya aklınca bir güzel bir delil getirdiğini zannediyor. O bunu, onlar ondan bunu duyunca sevindiler. Adeta alkışladılar, bağırıştılar, çağırıştılar ve artık güzel bir delil bulduk dediler. Halbuki hiç de delil bulmamışlardı. Çünkü ayet bir kere kendilerine hitap ediyor, Hristiyanlara değil. Ayrıca Hazreti İsa onların yaptığını kabul etmiyor ki. Hazreti İsa neden cehenneme girsin? İsa aleyhisselam da onların yaptığından davacıdır. Ve Hazreti İsa onlara tevhidi anlatmadı mı? Kendinden sonra onların bozulmalarından Hazreti İsa sorumlu olabilir mi? Ve kâlû dediler ki, e'âlihetuna hayrun emhu, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Yani İsa mı? Bizim ilahlarımız daha hayırlı demek istiyorlardı. Yani İsa bir insandır, bir kadından doğdu diyorlardı. Ona bile ibadet caiz oluyorsa bizim ilahlarımız kutsaldır diyorlardı. Ona nasıl caiz olmaz? Halbuki o ilahları hiçbir manası olmayan şeylerdi. Fakat Hazreti İsa Allah'ın Resulüydü. Elbette ki onların o sahte ilahlarından daha hayırlıydı. Elbette, ancak o da sonuçta bir kuldu ve ona da ibadet edilmesi yine şirktir. Yine haramdır. Ha putlara ibadet, ha Hazreti İsa'ya ibadet, fark eder mi? Allah'tan başkasına ibadet ettikten sonra, şirk içine düştükten sonra fark eder mi? Böyle söylüyorlardı. Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, İsa mı? Yani bizimki daha hayırlı demek istiyorlardı. Halbuki öyle değildi. Mâ darabûhu leke illâ cedelâ. Bunu sana niye misal verdiler? Yani İsa'yı ve Uzeyr'i. Sırf tartışma olsun diye. Mantıklı bir şeye dayandıkları için değil. Sırf tartışma olsun diye sana bu misali veriyorlar ey Resulüm. Başka bir sebepten dolayı değil. Bugün de böyle şeylerle karşılaşırsınız. Adam hakikatleri anlatırsınız, hakikatlere kafa yormaz. Ne diyorsunuz ona bakmak istemez. Laf olsun diye tartışma açar. Peki şu niye böyle, bu niye şöyle, şu niye şöyle? Lafı uzatır durur, anlattığınız gerçeğe kafa yormaz. Laf olsun diye, sırf tartışma olsun diye tartışır. Allah Azze ve Celle onların halini bize anlatıyor. Onlar sana bu misali verdiler. İsa misalini sana verdiler. Sırf tartışma olsun diye verdiler. Yoksa sen onlara böyle bir şey mi dedin ki? İsa'ya tapanlar cennetlik ama siz putlara taptığınız için cehennemliksiniz. Öyle bir şey mi dedin ki? Ya da senin kitabında böyle bir şey mi var ki? Senin kitabında İsa'ya tapanlara cennetlik mi diyor ki bunlar böyle konuşuyorlar? İsa'ya tapan da cehennemlik, siz de cehennemliksiniz deniyor. Dolayısıyla bunlar neden böyle konuşuyorlar? Sırf tartışma olsun. Laf kalabalığı olsun, demagoji olsun. Bazı kimselerin tartışırken hedefi hakikate ulaşmaktır. Hakikatler fikirlerin çatışmasından doğar. Tartışma eğer hakka ulaşmak maksadıyla yapılıyorsa güzeldir. Herkes ilmi olarak temiz bir niyetle hakikatler ortaya çıksın diye o maksatla sadece ve sadece gerçeklerin anlaşılması için hakikatleri ortaya koymak için tartışır ise bu güzeldir. İyi niyetli bir tartışmadır. Ama kimi tartışmalar vardır ki sırf tartışma olsun diye adam hakikatten kaçmak için. Peki şu niye böyle der, şu niye şöyle der? Anlattığınızı anlamak istemez. Teslim olmamak için lafı uzatmak ister. Bir şey aramaktadır. Bir şey bulamasa bile bir şey bulmaya çalışır. Asla gerçeği bulma diye bir derdi yoktur. Bunlar tartışmak istemektedirler. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an ayetleri üzerinde tartışanları görmüştü bir gün. Yapmayın bunu dedi. Allah'ın ayetlerini kimi ayeti kimi ayete karşı kullanmayın. Şu ayette böyleyse de bu ayette de böyle gibi. Bu tarzda ilmi tartışma olmaz. Ayetler arasında sanki bir çelişki varmış gibi. Şu ayette şöyle ama bunda da böyle. Bu şekilde bir tartışmayı peygamberimiz yasakladı. Sapmış olan toplumlar böyle olur dedi. Bir topluma hidayet geldikten sonra sapacak olurlarsa onların arasında tartışma miras olarak bırakılır. Artık o toplum hep tartışır. Bilir bilmez tartışırlar. Hakikati bulmak için de tartışmazlar. Tartışmak için tartışırlar. Bakın bugün partilerin konuşmalarını. Birisi ak dese diğeri kara diyor. İllaki diyecek. İllaki diyecek. Bunların derdi hakikati bulmak değildir. Sadece ona bir şey söylemektir. Bu şekilde hak ortaya çıkar mı? Böyle hak ortaya çıkar mı? Samimiyetsizlik vardır. Allah Azze ve Celle burada onların samimi olmadığını söylüyor. Bunlar diyor sadece ve sadece bir cedel için, tartışma için bu misali verdiler. Yoksa bu misali vermelerin bir mantığı yok. Kur'an Hazreti İsa'ya tapanlar cennetliktir dedi mi ki bu misali veriyorsunuz? Bunlar sadece tartışmak istiyorlar. Bir millet hidayetten sonra dalalete saparsa o millete Allah tartışmayı miras olarak bırakır. Her zaman tartışırlar. Bilen de konuşur, bilmeyen de konuşur. Tartışmayı bir marifet zanneden bir toplum meydana gelir. O konuda hiçbir ilmi birikimi olmasa bile uzmanıyla tartışmaya kalkışır. Halbuki konuyu bilmemektedir. Her meselenin incelikleri vardır. Yarım yamalak bilmekle hiçbir mesele üzerinde konuşulamaz. Ama insanlara bunu öğrettiler. Tartışmacı bir toplum meydana getirdiler. Bunun adına da demokrasi diyorlar. Bunun adına fikir özgürlüğü diyorlar. Güzel yalnızlı kelimeler bulmuşlar. Her türlü hakikate karşı koymayı demokrasi diye yutturmak istiyorlar. Gerçekleri göz göre göre inkar etmeyi fikir özgürlüğü olarak lanse etmek istiyorlar. Birisi kalksa mesela insanların sağlığıyla ilgili yanlış bir şeyler söylese mesela, hemen onu sustururlar. Kanunen de suçtur. Sen doktor musun böyle konuşuyorsun derler. Tıp otoritelerinin kabul etmediği bir şeyi, hatta doktor olsa bile, tıp otoriteleri tarafından kabul edilmemiş olan bir şeyi nasıl söylersin derler. Sustururlar. İnsanların sağlığıyla oynayamazsın derler. Peki insanların sağlığı önemlidir de insanların imanı önemsiz midir? Herkes konuşuyor, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Peki neden bilmeyenleri susturmazlar? Kur'an hakkında herkesin konuşma hakkı vardır. Ama tıp alanında, matematikte, fizikte, kimyada yoktur. Bu doğru mudur? Hiçbir alanda bilim adamı olmayan, uzman olmayanı konuşturmazlar. Ama din alanında bilen de konuşur, bilmeyen de. Bu doğru mudur? Sırf tartışma olsun. Böylece herkes bence demeyi öğrensin. Hiç kimse otoritelere itaat etmesin. Herkes bence derse o toplumda bir cemaat meydana gelir mi? Müslümanlar birlik beraberlik içinde olur mu? O zaman paramparça olmaz mı? Zaten gaye de odur. Parçalamak için herkese bu fikir özgürlüğünü veriyorlar. Bilimde vermiyorlar. Otoritelerin kabul etmediği bir kanser ilacını birisi piyasaya sürsün de görsün bakalım sonu ne oluyor. Tıp otoriteleri tarafından çeşitli aşamalardan geçilerek kabul edilmemiş bir kanser ilacını piyasaya sürsünler de görsünler. İnsanların sağlığıyla oynuyorsun, para kazanmak için bunu yapıyorsun derler. Gerekirse hapse bile atarlar. Ama din mevzuunda insanların imanıyla oynuyorsun demezler. Saptırıyorsun demezler. Otoritelerin dediğine aykırı konuşuyorsun demezler. Herkesin kafasına göre konuşmasını sağlamaya çalışırlar. Bu şekilde herkesi paramparça ederler. Bu bir tuzaktır. Bu fikir özgürlüğü falan filan değildir. Bu sadece bölmek ve parçalamak için bir tuzaktır. Bel hum kavmun hasimun. Ey Resulüm, bunlar ancak bir tartışma için bu misali veriyorlar. Hakkı bulmak için değil. Çünkü bunlar tartışmacı, cedelci bir kavimdirler. İşleri güçleri tartışmak. Allah Azze ve Celle böyle bilir bilmez tartışmayı reddediyor. Bu şekilde muhasımlaşmak, birbirine hasım olmak ve bilir bilmez tartışmak, lafı uzatmak, Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. Delilin var mı ki konuşuyorsun? Kafana göre konuşmak. Bu mu yani? Bu konuşmak mıdır yani? Yani sen bu konu üzerinde yıllarını verdin mi? Hayır. Sen konuya ne kadar hakimsin ki? Sen bu konuya ne kadar zaman ayırdın? Benim aklım var. O zaman kitap boşuna gelmiş demek ki. Akılla oluyorsa her şey, uzmanlaşmadan, konuya hakimiyet kazanmadan, eğer oluyorsa her şey, o zaman kitap boşuna gelmiş. O zaman sen aklınla tıp alanında konuşsana, fizikte, kimyada, astronomide de konuşsana o zaman. Bence yıldızlar şöyledir desene, bence kanserin çaresi şudur desene, şu ilacı şöyle kullanın desene o zaman. Ona geldiği zaman susuyorsun. Bence fizikte şöyle şöyle şöyle kanunlar var desene. Herkes sana gülsün, seninle alay etsin desene hadi. Haydi desene Einstein'ın şu formülü yanlış. Haydi desene Newton'un bulduğu şu kuram yanlıştır. Haydi desene filan teori yanlıştır. Desene haydi. Orada konuşamıyorsun. Ama buna gelince benceler başlıyor. İşte Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlar ancak tartışmacı bir kavimdirler. Hangi tartışma makbuldür? Uzmanlar konuşurlar. Belirli ölçülere göre konuşurlar. İşte o makbul olan bir tartışmadır. Ancak Kur'an hakkında tartışırken ilmi bir delil ortaya koyacak şekilde konuşmak icap eder. Ayetleri çatıştırıyor gibi sen ayetine karşı benim de bu ayetim var tarzında bir tartışma kabul edilemez. Sen şu ayeti söylüyorsan ben de bu ayeti söylüyorum. Sanki ayetler arası bir çelişki varmış da o şu ayetleri almış ben de bu ayetleri alıyorum dercesine. Böyle bir tartışma kabul edilemez. Ancak senin söylemiş olduğun o ayetin manası o değil. Onun manası şudur. Çünkü bak şöyle bir ayet de var. O ayeti açıklayan şöyle bir ayet daha var. Demek ki sen o ayetten anladığın doğru değil. Şu ayetin sebebiyle o anlayışın doğru bir anlayış değildir denilebilir. Bu şekilde onun o ayeti yanlış anladığı ispat edilir. Başka ayetlerin, hadislerin yardımıyla. Bu şekilde olmalı ilmi tartışma. Yoksa sen şu ayeti söylüyorsan ben de bu ayeti söylüyorum tarzında bir tartışma kabul edilemez. Ve bu bir sapmadır. Allah'ın ayetleri özellikle itikadi meselelerde tartışma üslubuyla konuşulamaz. İlmi bir üslub ile konuşulabilir. Özellikle itikadi konularda. Çünkü tartışma üslubuyla konuşulduğunda çok hata yapılabilir. İlmi mevzularda tartışma üslubu değil, ilmi bir üslub icap eder. Tartışma esnasında ifrat ve tefritlere gitmemek için, sapmamak için, saptırmamak için, sınırı aşmamak için, nefsin araya girmemesi için ilmi üslub takınılmalıdır. Kafire karşı mücadele üslubu başkadır. Müslümanların kendi arasındaki ilmi meseleleri münazara etmesi bunun üslubu başkadır. İn huve illa abdun en'amna aleyhim. Hayır, o İsa sizin bildiğiniz gibi değil. O İsa ancak bizim nimet verdiğimiz kullarımızdandır. Başka bir şey değildir. Bizim nimet verdiğimiz in huve illa abd. O sadece bir kuldur. Başka bir şey değildir. Yani size İsa Tanrı'dır diyen oldu mu ki siz İsa'yı misal veriyorsunuz? İsa Tanrı'dır, ona tapabilirsiniz diyen mi oldu ki İsa'ya tapılıyor da bizim putlarımıza niye tapılmıyor diyorsunuz? Sırf tartışmak için konuşuyorsunuz. Ve Allah Azze ve Celle niyetlerinin iyi olmadığını söylüyor. Ve sonra onlara cevap veriyor. Siz İsa'yı misal mi verdiniz? Alın size delil. Alın size açıklama. İsa da bizim nimet verdiğimiz kullarımızdan bir kuldu. Başka bir şey değildi. Dolayısıyla İsa'yı tanrılaştıranlar da sizin gibi cehennemdedir. Denilmiş oluyor. İsa'yı tanrılaştıranların tanrılaştırması kabul edildi mi ki? O da reddedildi. Sizinki de red olacak. Hristiyanlar neden Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar? Yahudiler neden Uzeyr Aleyhisselam'ı tanrılaştırdılar, ilahlaştırdılar? Uzeyr Hazreti Musa'dan 700-800 sene sonra geldi yaklaşık. Ellerinde Tevrat diye bir şey kalmamıştı. Tamamen Tevrat'ı kaybetmişlerdi. Alimleri bile Tevrat'ı bilmiyordu artık. Allah Uzeyr'i gönderdi ve Uzeyr tekrar yazdı. İşte o zaman dediler ki, bu nasıl yazdı? Demek ki bu Allah'ın oğludur. Halbuki böyle bir şey olması şart değildi. Allah'ın oğlu olması şart değil. Allah'ın peygamberi de olabilir. Her ne ise ve onlar onu tanrılaştırdılar, Tanrı'nın oğlu olarak gördüler. Hristiyanlara gelince Allah Azze ve Celle onlara bir takım hikmetlere binaen onlara göstersin diye, iman etsinler diye Hazreti İsa'ya mucizeler verdi. İsa Aleyhisselam Ali İmran suresinde başka bazı yerlerde der ki, ve uhyil mevta bi iznillah. Ölüleri diriltirim Allah'ın izniyle. Ölüleri diriltirim Allah'ın izniyle. Kendi kudretimle değil, Allah'ın kudretiyle. Allah'ın bana verdiği kudretle ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Körlerin gözünü açarım. Anadan doğma körlerin gözünü açarım. Alacalıları, vücudunu alaca hastalığı olanları, sedef hastalığı gibi. Halen çaresi yok. İyileştiririm Allah'ın izniyle. Ve ubrihul ekmehe vel ebrasa. Hem ebrası hem ekmehe, anadan doğma körleri de alacalıları da iyileştiririm. Ve körlerin gözünü açarım, çamurdan bir kuş yaparım ve sonra onu üflerim. فَاَنْفُخُ ف۪يهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ Kuş olur Allah'ın izniyle. Ben size çamurdan bir kuş yaparım ve sonra onu üflerim. اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينَ كَهَيَتِ الطَّيْرِ Kuş şeklinde bir şey yaratırım. Kuş şeklinde bir şey, çamurdan kuş şeklinde bir şey oluştururum, meydana getiririm. Bir çamurdan bir şekil veririm yani. فَاَنْفُقُ ف۪ي Sonra onu içine üflerim. فَيَكُنُوا تَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ Ve kuş olur Allah'ın izniyle. Şimdi bunlar yapınca Hazreti İsa, çamurdan kuş yapıp üfleyince kuşa dönüşüyordu Allah'ın izniyle. Peygamber olduğu anlaşılsın diye Allah ona çok büyük mucizeler vermişti. Körlerin gözünü açıyordu, alacalıları iyileştiriyordu, ölüleri diriltiyordu ve uhyil mevta biiznillah. Ve sonra size haber veririm, evde yedikleriniz ve yiyecekleriniz ve evde depoladıklarınızı, nereye depoladığınızı, paranızı nereye sakladığınızı size haber ederim. Bulguru, pirinci nereye koyduğunuzu size buradan söylerim. Allah'ın izniyle. İşte bu mucizeler Hazreti İsa'nın tanrılaştırılmasına sebep oldu. Tanrılaştırdılar. Dediler ki bunları kim yapabilir ki? Herhalde Tanrı'nın oğlu olsa gerek. Bu olay Barnabas İncil'inde anlatılır. Üç kısma ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki İsa peygamberdir. Bir kısım dedi ki hayır, bu yaptıklarına göre peygamber olamaz. Tanrı'nın oğludur. Bir kısım dedi ki Tanrı'dır. Üç gruba ayrıldılar ve az kalsın savaş yapacaklardı. İsa o zaman yeryüzündeydi, hayattaydı. Dediler ki İsa hayattadır, kendisine soralım. Gittiler, dediler ki ey muallim, ey öğretici. Muallim hoca, sen nesin dediler. Bir kısmımız böyle diyor, bir kısmı böyle diyor, bir kısmı şöyle diyor. Sen nesin, sen söyle dediler. Sen şunları şunları şunları yapıyorsun. Sen Tanrı mısın dediler. İsa aleyhisselam dedi ki, Hazreti İbrahim'i ateş yakmamıştı. Tanrı mıydı? Yok dediler. Hazreti Musa asayı atıyordu, ejderha oluyordu. Tanrı mıydı? Musa denize vurdu, koca deniz dağ gibi yarıldı, yükseldi. Yol açıldı. Musa Tanrı mıydı? Yok dediler. Falan peygamber, filan peygamber şöyle yapmadı mı? Onlar Tanrı mıydı? Hayır dediler. O zaman dedi, ben niye Tanrı oluyorum? Onlar Tanrı değil, ben niye Tanrı oluyorum? Onlara veren de Allah'tı, bana veren de Allah. Neden onlar Tanrı değil de ben Tanrı oluyorum? Kudret benden değil. Fakat buna rağmen Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar sonrasında. Hristiyanlığa giren bir Pavlos, her memleketin bir Pavlos'u vardır. Dini bozan adamdır Pavlos. Her memlekette vardır bir Pavlos. Her asırda vardır bir Pavlos. Türkiye'nin de Pavlos'u vardır, Mısır'ın da vardır, Suriye'nin de vardır. 20. asrın da vardır, 19. asrın da vardır, 18. asrın da vardır. Her dönemde dini bozanlar olur. Pavlos girdi Hristiyanlığa ve Hristiyanlığa teslisi soktu. Üç tanrı anlayışını, baba, oğul ve kutsal ruh, üç ilah anlayışını Hristiyanlığa soktu. Hristiyanlığı bozdu. Böylece İsa'yı tanrılaştırdılar ki, İsa sayesinde bedava cennete gidecekler. Mesele odur. İsa sayesinde bedava cennete gidecekler. Eğer İsa'yı normal bir insan gibi görürlerse, bir peygamber olarak görürlerse, o zaman bedava cennete gidemiyorlar. Çünkü daha evvel de çok peygamberler şehit olmuş. İsa da diyelim ki onların iddiasına göre, Kur'an-ı Kerim bunu reddeder. Çarmıha gerilmedi İsa, Allah onu yükseltti. Onu öldüremediler ve onu asamadılar. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Onu ne öldürdüler ne de astılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Ama onlara benzeri gösterildi. Hain, 12 talebesi İsa'nın. 12 talebeden hain olan Yahuda, İsa'nın suretine sokuldu ve onu çarmıha gerdiler. Ama diyelim ki bunu kabul etmiyorlar. Kur'an'ın dediği doğrudur ama diyelim ki onlar bunu kabul etmiyorlar. İsa'nın çarmıha gerildiğini söylüyorlar, öyle mi? Neden? Hem Tanrı diyorlar hem de çarmıha gerildi diyorlar. Tanrı çarmıha gerilir mi kulları tarafından? Kulları bir Tanrı'yı çarmıha gerebilir mi? Bu mantıklı mıdır? Ve sonra madem çarmıha gerildiğine inanıyorsunuz, neden inanıyorsunuz illa da çarmıha gerildiği konusunda ısrarcısınız? Çünkü diğer peygamberlerden şehit olanlar var. Birileri kalkıp da onlara derse ki, mesela farz-ı misal İsa çarmıha gerilmiş olsun. İsa çarmıha gerildiyse, acılar içinde öldüyse, daha evvelden çok peygamberler koyun gibi kesildi. Yahya aleyhisselam gibi, nice peygamberler koyun gibi kesildi. Onlara inananlar neden bedava cennete gidemiyor da, İsa'ya inanan çarmıha gerilmiş diye, neden bedava cennete gidiyor deriz diye, böyle demeyelim diye, dediler ki İsa normal bir peygamber değil. Ya nedir? O Tanrı'nın oğludur dediler. O yüzden ona inanan cennete gider dediler. İsa geldi, çarmıha gerildi. Allah biricik oğlu İsa'yı yeryüzüne insan kılığında gönderdi. Ve o bizim adımıza günahlarımız için çarmıha gerildi. Acılar çekti. Dolayısıyla biz günahlarımızdan kurtulduk, cennetliyiz dediler. Tek yapmamız gereken İsa, Rabbimiz İsa'ya iman ettik demektir dediler. Bir bu lafla ondan sonra istediği kadar günaha girsin artık. Bir Hristiyan nasılsa İsa gelmiş, onun adına çarmıha gerilmiş. Nasılsa o da bütün günahlarından kurtulmuş. Artık istediği kadar zulmedebilir, Amerika olur, Irak'ta 1,5 milyon insanı katledebilir. Nasılsa İsa geldi, onun adına çarmıha gerildi. Artık istediği gibi haşa huzurdan zina edebilir, çalabilir, emperyalist olabilir, dünyayı sömürebilir, istediği gibi zulmedebilir, istediği gibi namus kirletebilir. Nasılsa İsa geldi, çarmıha gerildi ve tüm bunların bütün günahları bağışlandı. Dolayısıyla problem yok yani. Allah Azze ve Celle bunu düzeltmek için Hazreti Peygamber'i gönderdi. Bunlara Kur'an-ı Kerim dallin diyor Fatiha'da. Ya Rabbim bizi dallin olan o sapıkların yoluna bizi götürme. Mağdubi aleyhim olan o Yahudilerin gazaba uğramış o Yahudilerin yoluna da götürme. Ellezine en'amte aleyhim olan o nimet verdiğin o peygamberlerin, o salihlerin, o sıddıkların yoluna bizi ilet. Bunların yoluna bizi iletme. Bu gazaba uğrayan Yahudilerin ve sapık olan Hristiyanların yoluna bizi iletme. Allah Azze ve Celle Fatiha'da bize her gün bunu 40 defa söyletir. Bilelim bilmeyelim. Daha doğrusu bilmek zorundayız. Allah bize bunu 40 defa söyletir. Gayrı mağdubi aleyhim, mağdubi aleyhim olmayanların yoluna ve dalinden olmayanların yoluna, o peygamberlerin yoluna bizi ilet ya Rabbi demeyi bize öğretir. Ve burada in huve illa abd, başka bir şey değildi İsa, o bir kuldan ibaretti. Siz onu tanrılaştırdınız, onun sayesinde bedava cennete girmek istediniz. Halbuki farz-ı misal öyle bir şey olsa bile, İsa çarmıha gerilmiş olsa bile, İsa'nın çarmıha gerilmesiyle sizin cennetlik olmanızın ne alakası var? Sizin günahlarınız neden bağışlanıyor söyler misiniz? İsa'nın çarmıha gerilmesinden dolayı sizin günahlarınız neden bağışlanıyor söyler misiniz? Burada Kur'an-ı Kerim İsa hakkında abd diyor. Abdullah, o bir kul. O bir kuldur. Onu siz tanrılaştırdınız ve saptınız. Ama o bir kuldur. O mucizeleri gösterdiyse Allah Azze ve Celle onun peygamberliğini ispat için ve iman edenlerin imanını kuvvetlendirmek için ona o mucizeleri verdi. Başka bir şey için değil, ispat için. İnsanlar ne bilecek peygamber olduğunu yoksa? Her peygambere mucize verilmiştir. O zaman Allah ne kadar da çoktur demek ki, haşa. Her peygamberin mucizesi var. Her mucize gösteren ilah mıdır? Her ışın tanesi güneş midir? Onların anlayışına göre öyle. Güneşle ışın tanesi arasında fark var mı diyorlar. Nasıl fark yok? Nasıl fark yok? Güneşle, güneşten gelen ışın tanesi aynı mıdır? Güneş kaynaktır. Işın tanesi o kaynaktan gelmektedir. Onun ürünüdür. Nasıl olur da kaynakla ürün aynı olabilir? Bu kendi kitaplarında geçen bir ifade. Güneşten gelen ışınla güneş farklı mıdır diyorlar. Tabii ki farklıdır ya. Hem Allah böyle güneşe ve ışına benzetilemez. O bir madde. Güneş bir madde. Allah buna benzetilemez. Kıyas yanlıştır. Elma ile armut kıyas edilmez. Allah ile kulu birbirine benzetilemez. Hakikatte onlar kendileri de bu inançlarından şüphe içindedirler. Peygamberimize geldiler. Peygamberimiz onlara dedi ki, bir heyet olarak 60-70 kişi kadar gelmişlerdi. İçlerinde alimleri de vardı, psikoposları vardı. Önde gelenler de vardı. 60-70 kişi kadar peygamberimizle görüşmek üzere Medine'ye geldiler Hristiyanlar, Necid tarafından. Efendimiz onlara dedi ki, Allah Rezzak'tır. Öyle değil mi? Rızık verir. Rızıklanmaz, merzuk değildir. Rezzaktır. Evet dediler. Halbuki İsa Rezzak değil, merzuktu. Rızıklanıyordu, yemek yiyordu. Öyle değil mi? Evet dediler. Demek zorunda kaldılar. Allah haydır la yemuttur. Hayat sahibidir ve ölmez. İsa ise ölür. Öyle değil mi? Evet dediler. Demek zorunda kaldılar. Allah'ın bir başlangıcı olmaz. Ezelidir. İsa'nın bir başlangıcı var. Öyle değil mi? Bir kadından doğmadı mı? Falan günde Evet dediler.
Demek zorunda kaldılar. Allah'ın başlangıcı olmaz. Halbuki İsa'nın başlangıcı var.
Yemek yiyen hades yapar, tuvalete gider, affedersiniz. İsa öyleydi. Tanrı böyle olur mu? Hades eder mi?
Öyle değil mi? Evet dediler. Efendimiz daha buna benzer birkaç soru daha sordu. Ve çekildiler. Kalacakları yere gittiler. Orada düşündüler. Ondan evvel dediler ki, ya Muhammed, sen bize bunları böyle sordun. Doğru. Biz de sana bir şey soracağız dediler. Sorun dedi. Senin kitabında da İsa hakkında Allah'ın kelimesi diyor mu, demiyor mu? Evet dedi Peygamberimiz. Allah'ın kelimesi. Hepimiz Allah'ın kelimesiyiz. Hepimiz. Tek İsa değil. Allah ol dedi. Olduk. Hepimiz Allah'ın kelimesiyle olduk. Hepimiz Allah'ın kelimesiyiz. Hadd-i zatında Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelimesi de demez de Allah'tan bir kelime der. İskalatil melaiketu ya Meryem innallaha yubeşşiruki bi kelimetin minhu. Ey Meryem, melekler dedi ki, ey Meryem, Allah seni kendinden bir kelime, kendinin kelimesi de değil, Allah'ın kelimesi değil, Allah'tan bir kelime ile seni müjdeler. Allah sana bir oğul verecek, kocan olmadığı halde. Efendimiz dedi, evet, ne olmuş yani? Diyelim ki Allah'ın kelimesi ya da Allah'tan bir kelime. İşte bu bize yeter dediler. Ne demek yeter yani? Yani senin kitabında da İsa hakkında madem ki böyle söylüyor, yani bundan Tanrı manası anlıyorlardı. Allah'ın kelimesi yani İsa, yani o halde Allah'ın oğlu. Kelime ile kelamı karıştırdılar birbirine. Kelime başka, kelam başka. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Kelime Allah'ın bir sıfatı değildir. Kelam sıfatının sonucudur. Kelam Allah ile birliktedir. Allah'ın o sıfatı, konuşma sıfatı yani. Allah ezelidir, sıfatları da ezelidir. Ama sıfat Allah'ın aynı değildir. Allah'ın gayrı da değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın kelimesi o halde dediler. Demek ki Allah'ın oğlu. Halbuki onun manası o değil. Allah'ın kelimesi niye söylüyor öyle? Çünkü birileri diyebilir ki herkes Allah'ın kelimesi ise o zaman neden Hazreti İsa hakkında özellikle böyle buyurulmuş? Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem, tertemiz, tertemiz iffet sahibi Meryem, ona iftira atacaklar. Zina ettin diyecekler. Allah onu temize çıkartmak için, hayır diyor, Meryem zaniye değil. Meryem zina etmedi. Meryem'e Allah kendinden bir kelime üfledi. Ol dedi, oldu. Meryem'in bir suçu yok. O yüzden Allah Azze ve Celle özellikle İsa hakkında bunu belirtir. Meryem'i temize çıkartmak için. Ve sonra insanlar bir kısmı Meryem'e iftira atacak. Meryem'i temize çıkartmak için, bir kısmı da Hazreti İsa'yı tanrılaştıracak. Nasıl oldu böyle? Demek ki Tanrı. Babasız olduğuna göre demek ki Tanrı diyenler olacak. Onlar da susturmak için. Hayır, Tanrı değil, Tanrı olduğu için böyle olmadı. Allah'ın emriyle oldu. Ol kelimesiyle oldu. O ayetin devamında Ali İmran suresinde melekler dedi ki, ya Meryem, Allah sana böyle bir çocuk verecek. Dedi ki, bir beşer. Velem yemsesni beşer. Hiç kimse bana dokunmamışken mi benim çocuğum olacak? Evet dediler. Allah isterse olur. İza kada imran fe innema yekulu leh kun fe yekun. Allah bir şeyin olmasını isterse ol der, olur. Bir sebebe ihtiyacı yok. İlla da çocuğun olması için koca gerekmez. Allah'ın emretmesi yeterlidir.
Babası yok diye Tanrı olması mı gerekiyor? Tanrı olduğunu mu ispat ediyor? İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. İsa'nın Allah katındaki misali Adem'in misali gibidir.
Halakahu min turab.
Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, oldu. O nasıl ki öyle oldu Adem, İsa da ol dedi, oldu. Adem Tanrı mıydı?
İsa neden Tanrı oluyor?
Adem'in anası da yok, babası da yok.
Tanrı olmuyor da, yalnız babası olmayan İsa mı Tanrı olacak? Ne diyorsunuz siz? Adem'i neden Tanrı olarak görmüyorsunuz? Adem'in anası da yok, babası da yok. Kur'an ne güzel cevap veriyor. Allah'ın ol demesiyle oldu. Hristiyanlar bunu sordu peygamberimize. Senin kitabında Allah'ın kelimesi demiyor mu İsa hakkında? E dedi, yani ne olacak diyorsa. İşte bu bize yeter dediler. Ne yeter? Ne yeter?
Allah'ın ol demesiyle olmuş. Allah'tan bir kelimeyle olmuş.
Ne var bunda?
Bu İsa'nın tanrılığını mı gösteriyor? Nasıl oluyor da size yeterli bir delil olabiliyor bu?
Ve gittiler. Kalacakları yere. Kendi aralarında konuştular. Dediler ki, piskoposları dedi ki onlar, vallahi dedi bu insan peygamber. Bu bize kitaplarımızda bildirilen o peygamber. İncil'de halen var. İncil'de hala o kısım duruyor. O peygamber diyor. İsa diyor ki ben gideceğim, o gelecek. Ben gideceğim, o gelecek. Yuhanna İncil'inde dünyanın reisi gelecek diyor. Benden sonra dünyanın reisi olan gelecek. Biliyorlar bunu. Ve dedi ki vallahi bu o peygamberdir. Ne kadar net konuşuyor. Hiç de çekinmiyor. Net konuşuyor ve susturucu deliller söylüyor. Bu o peygamberdir. Ama dediler, biz ona inanamayız. O zaman bize kralların verdiği bunca saltanat ne olacak? Krallar bize kilise namına bunca imkanlar verdiler. O zaman hepsini kaybederiz. Biz en iyisi ne bunu inkar edelim, ne de kabul edelim. O gece onlar orada böyle konuşurlarken ayet geldi peygamberimize. Ali İmran suresinde dedi ki Allah Azze ve Celle, ey Resulüm onlara de ki o İsa'yı bir kul olarak görmeyen, Tanrı olarak görenlere de ki, Teala'm gelin. Gelin, madem ki böyle iddia ediyorsunuz, gelin.
Ned'u ebne ene ve ebne ekum ve nisa ene ve nisa ekum ve enfusene ve enfusekum. Gelin, siz de gelin, biz de gelelim. Karılarınızı çağırın, biz de karılarımızı çağıracağız. Oğullarınızı çağırın, biz de oğullarımızı çağıralım. Ailecek yani. Ailecek. Sümme nebtehi, sonra lanetleşeceğiz. Lanetleşeceğiz.
Fe nec'al lanetallahi alel kazibin. Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım.
Kim yalan söylüyorsa Allah onun belasını versin diyelim.
Onları buna davet et. Peygamberimiz haber etti. Dedi gelin. Geldiler. Dedi ki Rabbim bana böyle buyurdu. Sizinle lanetleşmem gerekiyor. Eğer hakikaten İsa'nın Tanrı olduğunda inanıyorsanız, bunda ısrarcıysanız,
yemek yediğini görüyorsunuz. Bir kadından doğduğunu biliyorsunuz. Tuvalete gittiğini biliyorsunuz. Uyukladığını biliyorsunuz. Ağladığını biliyorsunuz. Güldüğünü biliyorsunuz. O da sizin gibi aciz. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen eğer siz hala iddia ediyorsanız onun Tanrı olduğunu gerçekten inanarak söylüyorsanız o zaman gelin lanetleşelim. Dediler ki sen çok ağır konuşuyorsun. Biz bunu yapamayız. Bize müsaade et gidelim kendi aramızda konuşalım. Gittiler, konuştular. İşte o psikopos o zaman dedi ki vallahi o peygamberdir. Vallahi dedi bu o peygamberdir. Hiç çok cesur ve çok net konuşuyor. Ve dedikleri de doğru. Ama demin söylediğim gibi biz onun dediğini kabul edersek her şeyimizi kaybederiz. Ne yapalım? Biz onunla lanetleşmeyelim. Çünkü onlar şunu biliyorlardı ki bir peygamberle lanetleşenlerin kökü kurur. Ayet o yüzden diyor ki oğullarınızı çağırın, oğullarımızı çağıralım. Karılarınızı çağırın, karılarımızı çağıralım. Siz de gelin, biz de gelelim. Ailecek yani. Yani kim yalancıysa ailesi kurusun, kökü kurusun. Bunu göze alamadılar. Dediler ki gidelim diyelim ki biz lanetleşmiyoruz. Seni de inkar da etmiyoruz. Dediğini kabul de etmiyoruz, red de etmiyoruz. Biz sizin devletinize, İslam devletine vergi verelim. Cizye. Vergi vermeyi kabul ediyoruz ama savaşmayalım. Sizin dediğinizi de kabul etmiyoruz. O şekilde gittiler. Eğer samimi iseler lanetleşmeliydiler. Ha, bugün de bunu söylemek lazım. Hakikaten gülen, ağlayan, tuvalete giden, yemek yiyen, acıkan, uyuklayan, uyuyan, bir kadından doğan ve ölen, bizim gibi birisinin tanrılığına hakikaten inanıyorlarsa, Kur'an o gün bugün de aynı şeyi söylüyor. Gelin lanetleşelim. İnanıyorlarsa gerçekten lanetleşmeyi de kabul etmeliler. Diyalog yapıyorlar. Bırakın diyaloğu. Kur'an diyalog yapalım demiyor. Lanetleşelim diyor. Öyle demiyor mu? Ben mi söylüyorum bunu? Kur'an onları diyaloğa davet etmiyor. Onları lanetleşmeye davet ediyor. Hakikaten samimiyseniz gelin lanetleşelim. Diyalog olarak, diyaloğu delil olarak kullandıkları ayet, diyaloğun delili değil. Sonraki ayette buyuruyor ki Ali İmran suresinde yine hemen dediğim ayetin devamında de ki onlara ey Resulüm yine Taalev gelin yine gelin ile kelimetin sevâin beynena ve beynekum bir kelimeye aramızda ortak olsun bir kelimeye gelin. Ella na'budu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve la nuşrika bihi şey'en. Ona bir şey ortak koşmayalım. Buna gelin. Evvela bunda buluşalım. Evvela la ilahe illallah'ta buluşalım. Yani siz bu durumda değilsiniz. Siz Allah'a ortak koşuyorsunuz. Tealev gelin. Siz bunu kime söylersiniz? Allah'a ortak koşmayanlara. Gelin Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim der misiniz? Allah'a ortak koşana bunu söylersiniz. Allah'a ortak koşmayana gelin Allah'a ortak koşmayalım. Gelin Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim der misiniz? Allah'a ortak koşana bunu söylersiniz. İşte onlar Allah'a ortak koşuyorlar zaten halen de koşuyorlar. İsa Tanrı diyorlar zaten. Diyor halen diyorlar. Ve bütün bunları görmezden gelmek isteyenler, yazıklar olsun. Onların tek Tanrı'ya inandığını söyleyenler, yazıklar olsun. Üç Tanrı'ya inandıkları onların amentüsünde bile var. Dinler tarihi kitaplarına bakın, amentülerini görürsünüz. Ya da kendilerinin kitaplarına, misyonerlerin dağıttığı kitaplara bakın.
Hazreti Allah'ın tanrılığına, babanın tanrılığına, oğlu İsa'nın tanrılığına, kutsal ruhun tanrılığına inandıklarını kendi amentülerinde söylerler. Onu bir kul olarak kabul etmezler. Onun tanrılığını iddia ederler. Hatta kendilerinin bedava olarak dağıttığı kitaplarda, misyoner kitaplarında derler ki, İsa ile beraber olan talebeleri, yani havariler, önce onu insan zannettiler. Bakın, lafa bakın. Önce onu insan zannettiler. Fakat onunla beraber kalınca, onun bir tanrı olduğunu anladılar. Lafa bakın. Onun gösterdiği mucizeleri görünce, onun bir insan olmadığını anladılar. Bunu açık söylüyorlar. Daha nasıl olur da biz onlarla müttefikiz, Allah konusunda en azından diyebilirsiniz. Bize göre Allah tektir, onlara göre üçtür. Üç tanrı, tek tanrıda birleşmiş diyorlar. Bir eşittir üç diyorlar yani. Saçmalıyorlar yani. Bir üçe eşit olur mu? Hazreti İsa'nın bir kul olduğunu kabul etmiyorlar. Onu kul olarak kabul edenleri kafir olarak görüyorlar. Hazreti İsa'ya kul diyen ebediyen cehennemliktir diyorlar. Onun tanrılığını söylüyorlar. Bütün bunları görmezden gelmek doğru mudur? Kur'an-ı Kerim onun kul olduğunu bir kez daha söylüyor. Ey Mekke'nin müşrikleri, siz İsa'yı tanrılaştıranlara dayanıyorsunuz, öyle mi? Onlar İsa'yı tanrılaştırdıysa biz de putlarımız yani diyorsunuz. Halbuki o da yanlıştı zaten. Siz de başka bir yanlış yapıyorsunuz. İn huve illa abd. İsa ancak bir kuldu. Başka bir şey değildi. En'amne aleyh. Bizim nimet verdiğimiz, peygamberlik makamı verdiğimiz bir kulumuzdan ibaretti. Ve ceallahu meselen li ben İsrail. Ve biz onu İsrailoğullarına, sizlere, yani Musa Aleyhisselam'ın izinden gittiğini söyleyen Yahudilere ve Hristiyanlara, biz Hazreti İsa'yı bir misal olsun diye, bir örnek olarak kıldık. Ona baksınlar, onun hayatını örnek alsınlar. Ondan tevhidi öğrensinler. Ona baksınlar, ona verdiğimiz mucizelere baksınlar, Allah'ın kudretini anlasınlar. Allah'ın kudretine bir delil olsun, bir misal olsun. Hazreti İsa ölüyü diriltiyor, Allah diriltemez mi desinler, diyesiniz diye. Onu böyle yaptık. Ölülerin dirilmeyeceğini düşünenler, bu yanlışınızı anlayın diye böyle yaptık. İsa bile bak diriltiyor Allah'ın izniyle, Allah nasıl diriltemez diyesiniz diye. Bunu misal olsun diye böyle bu şekilde özellikler verdik. Bunlar neyi ispat eder? Onun tanrılığını ispat eder mi? Daha evvel de nice peygamberlere nice mucizeler verilmişti. Tanrı mıydılar? Allah Azze ve Celle burada Mekke'nin müşriklerine cevap verirken aslında bir taraftan da Hristiyanlara da mesaj veriyor. O bir insandı, bir kuldu. Allah'ın kuluydu, Allah'a ortak değildi. Allah'ın başlangıcı olmaz, İsa'nın başlangıcı var. Allah yaratılmaz, yaratır. İsa yaratılmıştı. Allah yemez, İsa yiyordu. Allah'a kullar bir şey yapamaz. İsa'ya yaptıklarını siz kendiniz söylüyorsunuz. Bu şekilde Allah Azze ve Celle hem onlara cevap veriyor, hem Mekke'nin müşriklerine cevap veriyor. Ve Mekke'nin müşriklerine verdiği cevap devam ediyor. Fakat biz burada bırakalım. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan, senin medeniyetini yeniden ihya etmek için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.